Efendim yeni bir çıkış yolu programıyla karşınızdayız. Her perşembe dertleşiyoruz, konuşuyoruz, beraber analiz yapmaya çalışıyoruz. Türkiye'nin meselelerini, dünyanın meselelerini değişik zaviyeden izah etmeye gayret ediyoruz. Sizlerden sorular bekliyoruz, yorumlar bekliyoruz. Günlük, güncel olayların nabzını tutmaya devam ediyoruz. Hemen böyle bir açılışla sizlere merhaba dedikten sonra, Ramazan'ınızı da tebrik ettikten sonra, hayırlı Ramazanlar diliyoruz ayrıca. Sevgili arkadaşıma dönüyorum. Gündeminde ne var onu alıyorum ve beraber gündemi değerlendirmeye başlıyoruz.
Evet Ekrem'im merhaba. Dün güzel bir gelişme yaşandı malumunuz. 2016 Eylül'ünden beri tutuklu olan Ahmet Altan tahliye oldu. Ama Ahmet Altan'ın ilk tahliyesi değil bu biliyorsunuz. Daha önce de iki defa serbest bırakıldı ama yapılan itirazlar üzerine tekrar tutuklanmıştı. İsterseniz ben çok kısaca neden tutuklandı, neden tahliye oldu kısa bir bilgi verip sözü sonra size bırakayım. 10 Eylül 2016'da gözaltına alındı Ahmet Altan ilk defa. 12 gün gözaltında tutulduktan sonra çıkarıldığı sulh ceza hakimliği serbest bıraktı. Ama her zamanki gibi savcılık itiraz etti. Bir gün sonra tekrar tutuklandı. 23 Eylül'den beri resmen tutuklu ama fiilen 10 Eylül 2016'dan beri tutuklu. Hapis durumda. Suçlama neydi ona karşı yöneltilen suçlama? 15 Temmuz darbe girişimini önceden bilmek ve kamuoyunu etkilemek amacıyla propaganda yapmakla suçlandı. Ve bu suçlamayla hakkında iddianame düzenlendi. Ömür boyu hapis cezası istendi. Ve nitekim mahkeme savcının bu iddianamesini ciddiye aldı. Uzun bir yargılama sonucunda 5 Temmuz 2019'da, 16 Şubat 2018'de ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum etti. Bu aslında eski ceza yasasında idam demektir. Sadece konuştuğu için, yazdığı için, gazetecilik faaliyetleri yaptığı için. Ama 1,5 yıl sonra 5 Temmuz 2019'da Yargıtay bu kararı bozdu. Ve bunu anayasal düzeni değiştirmekten değil de örgüt üyeliğinden cezalandırılmasını istedi. Tekrar ilk mahkemeye döndü. İlk mahkeme bu defa en üst sınırdan, örgüte yardım suçundan ceza verdi ama en üst sınırdan verdi. 10,5 yıl ceza verdi. Fakat Ahmet Altan'ı tahliye etti. Ahmet Altan çıkışta güzel bir konuşma yaptı. Tabii ya bu konuşmadan olabilir veya başka bir sebeple. Savcılık tahliyeye bir daha itiraz etti. Bir sonraki mahkeme, 27. Ağır Ceza Mahkemesi tekrar tutukladı Ahmet Altan'ı. Ve 13 Nisan'a geldik. Geçtiğimiz salı gününe. 13 Nisan'da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Ahmet Altan hakkında ihlal kararı verdi. Bu tabii güzel bir şey. Yani uzun süredir beklenen bir karardı belki. Bir gün sonra 14 Nisan'da Yargıtay İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 10,5 yıllık hapis cezasını bozdu. Ve Ahmet Altan'ın tahliyesine karar verdi. Şimdi Ahmet Altan serbest. Yani jet hızıyla oldu aslında. Benim sorum şu. Türkiye neden bu kadar geç kaldı? Yani Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi karar vermeden de bu karar verilemez miydi? Yargıtay niye bu kadar bekledi? Siz ne diyorsunuz bu konuda?
Hemen kısaca söyleyeyim. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bir şey demeden bizdeki mekanizmanın çalışması mümkün değil. Bizdeki mekanizmanın kendisi bozuk. Kendisi hatalı, kendisi defolu. Sıcağı sıcağına söyleyeyim. Bakın HDP'nin kapatılmasıyla ilgili Yargıtay Başsavcılığının başvurusunu Anayasa Mahkemesi İade etti. Gördün mü bilmiyorum.
Evet.
Evet fırından yani yeni sıcak Ramazan şey gibi pidesi gibi diyelim. Sıcağı sıcağına bir haber.
Bu Anayasa Mahkemesi'nin gerekçesine... bu Anayasa Mahkemesi'nin HDP kapatılmasın veyahut da hukuka saygılı olduğundan mı yoksa bu savcılığın dilekçesinin kötü olduğundan mı? Beceriksizliğinden mi?
Gerekçesini okudun mu? Gerekçesi diyor ki ey başsavcılık, ey savcılık böyle iddianame yazılmaz. Böyle iddianame olmaz. Hatta gerekçeyi anlatırken sık sık bir ifade kullanmışlar. Çok ister istemez acı bir gülümseme, acı bir tebessüm mecbur şart oldu bana. Bir başka deyişle, bir başka deyişle, bir başka deyişle diye sık sık söylemek istediği hukuki dili biraz daha izah ediyor. Yani diyor ki sen anlamadın herhalde, anlamayabilirsin. Ben çünkü hukuki tabirler kullanıyorum. Hukukun da tabirleri, terimleri biraz daha farklı. Yani günlük konuşma dilinden malumunuz çok farklı. çok olmasa bile epey bir fark. Sen anlamamışsındır benim söylediğimi. Bir başka deyişle şöyle de diyorum diyor. Ve o başka deyişleri ve ilk deyişleri okuduğun zaman aslında Anayasa Mahkemesi oy birliğiyle, yanılmıyorsam oy birliği, oy çokluğuyla da değil. Diyor ki ey savcılık, sen iddianame yazmayı bilmiyorsun. Sen savcı değilsin demektir. Benzer şeyi hatırlayın, Bülent Arınç söylemişti. Yani çocuklar yazmaz böyle iddianameleri demişti. Çocuklar yazmaz. Böyle iddianame olmaz demişti. Tabii adamı perişan ettiler. Özgül ağırlığını falan bırakmadılar. Var mıydı onu da bilmiyorum ama bırakmadılar. Fakat söylediği söz doğruydu Bülent Bey. Bu iddianameleri hukuk fakültesi talebesi olan ikinci sınıf, üçüncü sınıf talebelerine ver, yırtıp atar. Aziz, böyle iddianameler olmaz. Ahmet Altan'la ilgili iddianame ancak Kafka'nın hikayelerinde o kara espri diyebileceğim, o siyah tonlandırılmış, böyle güya absürt gibi görünen ama aslında içten içe felsefi olarak alttan alta, derinden derine adalet mekanizmasını temelleriyle sarsan o ifadelerinin aynısını Ahmet Altan için ve daha birçok dosya için söyleyebiliriz. Çünkü bugünkü hukuk intikam hukukudur. Bugünkü hukuk kabile hukukudur. Hukuk da denmez buna. İşte geçen hafta Hidayet Karaca'nın emekli maaşına el koydular. 6,5 yıldır yatan bir gazetecinin. 6,5 yıl olmuş bile, insafınız kurusun. Vicdanınız kurusun. Dünyanız kurusun. Ahiretiniz kurusun diyeceğim neredeyse. Yani adam zaten ortada bir suç yok. Yok telefon görüşmesi yapmışsın da, yok efendim bu olmuş da şu olmuş da, bir televizyon yöneticisini, bir senaryoyu bahane ederek hapse atıyorsun. 6 küsür sene yatırıyorsun. Hala da yatırıyorsun. Sonra dönüyorsun maaşına. Son ayına, geçimini sadece tek şeyine. Ona da el koyuyorsun. Bu adalet midir? Bu yargı mıdır? Bunun neresine adalet denebilir? Adaletiniz de batsın. Kalkınmanız da batsın demekten başka çare yok. Şimdi Ahmet Altan meselesi sembolik bir dava. Ben de sanıklardan bir tanesiyim. Biliyorsun, onu da sen söyledin. Nedir suçumuz diye bakıyorsun. Nedir suçumuz? Böyle ömür boyu hapse mahkumiyet istenen suç nedir? Ahmet Altan için. Nasıl yani, çok doğru bir şey söyledin. Eğer idam cezası kalkmamış olsaydı Ahmet Altan'ı idamla yargılayacak. Suç nedir diyorsun? Subliminal mesajlar vermek. Böyle suç olur mu? Hangi? Her insanın söylediği her cümle her yere çekilebilir. Bir yayınımıza bir hışırtı var galiba. Böyle bana mı geliyor, sadece size mi? Size de geliyor.
Bana gelmiyor.
Şu an devam ediyor biraz hışırtı. Neyse. Şimdi toparlayalım. Demek istediğim şey çok basit. Yani hukuk tarihinde, demokrasi tarihinde yarın bir gün bunun üzerine hikayeler yazılacak, romanlar yazılacak, filmler çekilecek, belgeseller yapılacak. Bu savcıların, bu hakimlerin oynadığı tiyatro yerle bir edilecek. Çünkü Ahmet Altan'a söyledikleri şey şu. Sen televizyonlara çıktın, konuşma yaptın, darbenin olacağını biliyordun. Benim bildiğimi sen nereden biliyorsun? İspat et bunu. Çünkü sen savcılıksın. İspat et. Anayasa Mahkemesi de HDP ile ilgili itirazını iade gerekçesini anlatırken bunu söylüyor. Kişilerle ilgili diyor atıflar yapıyorsun ama somut suçu söylemiyorsun. Kafanda bir senaryo var. Kafandaki senaryoya göre onu oraya oturtuyorsun. Bunu buraya. Trollerden senin ne farkın var? O zaman savcılık yapma. Otur bir bilgisayarın başına. Sabahtan akşam öyle hasta bir sürü adam var. Sen de onlardan bir tanesi ol. Ona bir şeyler söyle, buna bir şeyler söyle. Şimdi Ahmet Altan'a subliminal mesaj verme. Darbenin şartlarını oluşturmak için televizyonlarda konuşma yapma. Yok böyle bir suç kardeşim. Yani sen o cümlenin şu anlama geliyordu. Efendim falan reklam filmi bu anlama geliyordu. 9 ay 10 gün sonra bilmem ne, böyle saçma sapan, akla hayale gelmez, mantığa sığmaz, vicdana sığmaz, hukuka sığmaz iddialarla Ahmet Altan yıllarca hapishanede yatmak zorunda kaldı. Ama Ahmet Altan yiğit bir adam. Arslan bir insan. Hiç eğilmedi, hiç bükülmedi. O eski konuşmalarını da dinlemişsindir sen mutlaka. Orada daha orada bu olacakları görmüş. Ta baştan beri söylüyor. Diyor ki, kardeşim Türkiye elden gidiyor. Biz AK Parti'ye destek verdik. Niye destek verdik? Çünkü mevcut derin yapıya karşı demokratikleşme konusunda yardımcı olmaya çalıştık. Ama AK Parti değişti, dönüştü. AKP oldu. Şimdi de ona karşı bir şey söylüyoruz. Ya benim cemaat hakkında bir şey söyler misin? Diyor ki şu zaman konuşulacak. Onu konuşacak zaman değil. Vakti gelir onu da konuşuruz. Ama rejimin ağzıyla, rejimin efendim gösterdiği güya beyin yıkayıcı emarelerle bugün cemaati de eleştirme zamanı değildir. Ne zaman ki bu canavarla mücadele edilir, demokrasiyi suistimal edip bir diktatörlük kurmaya çalışan yapıyla mücadele edilir. Sonra dönülür, buradaki hatalar varsa onlar da konuşulur. Ama bunu konuşmak, hele hele rejimin ağzını kullanmak. Bakın herkes ağzına yakışmayan o FETÖ kelimesini defalarca kullandı. Onu kullanmayanlar da o anlama gelecek şekilde kalleşlik yaptı. Ben başka bir ifade bulamıyorum. Daha ağır bir ifadem var da onu söylemek istemiyorum. İçeriden dışarıdan kalleşlik moda haline geldi. Efendim ben aslında oradaydım ama veya oraya arada sırada uğrardım ama artık orada değilim diyebilmek için koca koca adamlar boylarına, boslarına, göbeklerine bakmaksızın havada 10 takla atan adamlar Ahmet Altan'a bakıp işte adam budur. Entelektüel budur. Yazar budur. Aydın budur demek zorunda. Ahmet Altan ilk günden beri eskiden de öyleydi. Şimdi hakkını teslim edelim. Mesela hiçbir zaman rejimin ağzını kullanarak örgüt ismi telaffuz etmemiştir. Etmez. Benim de yakından tanıdığım bir insandan bahsediyorum. Hatta iddianame de o da var. Ekrem Dumanlı'yla şu kadar telefonda konuştu. Ne olur konuşsam ne olur konuşmasam ne olur diyor. Benim arkadaşım diyor. Meslektaşım diyor. Konuşsam ama diyor eğer konuşmak suçsa biz beraber Beşiktaş maçına da gitmiştik İnönü Stadyumu'na. Herhalde suçum katlanmıştır. Ama illa bunlar suç diyorsanız bu suçu en çok işleyen Erdoğan'ın kendisidir diyor. Doğru ben de mesleğim gereği defalarca şahsın davetine değil başbakanlık makamının davetine icabet ederek dünyanın dört bir tarafına gittim. Görevimi yaptım. Gazetecilik görevimi yaptım. Suç değildir bunlar. Ahmet Altan'a da itham edilen ya saçma sapan bu savcıların bir kere kafasının tekrar düzelmesi nasıl olacak bilemiyorum. Çoğu acemi savcı, genç savcı, hatta biraz da maalesef diyorum internet hesapları ortada, sosyal medya hesapları ortada. Militan savcı, militan hakim. İnsanlara cezaları yağdırdılar. Ahmet Altan'ın cezası saçmaydı. İddianamesi saçmaydı. Nitekim o saçmalığı onlar da fark ettiler. İddianamede bazı değişiklikler yapmak mecburiyeti hissettiler. Bazı iddialarından vazgeçer gibi mesela subliminal mesaj en güçlü delilleriydi. Daha sonra bunu telaffuz etmemeye başladılar. Kısık sesle telaffuz. Çünkü komik, trajikomik, absürt. Böyle bir şey olmaz kardeşim. Ya saçma sapan şeyler. Yok reklam filmi varmış da reklam filmiyle mesaj verilmişti. O kadar asker yargıladınız. O kadar polis yargıladınız. Hangi Allah'ın kulu dedi ki ben bu reklamdan ilham aldım? Hangi Allah'ın kulu dedi ki ben bu reklamdan mesaj aldım? Kendileri uydurdular, kendileri oynadılar, kendileri sahnelediler. Kendileri bunu karara dönüştürdüler. Ama mızrak çuvala sığmıyor. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de bunun farkında. Anayasa Mahkemesi de suskunluğuna rağmen, sanık durumunda olan insanları birbirinden ayırmasına rağmen, adaletsizliğe 50 kere imza atmasına rağmen Anayasa Mahkemesi de ya bu absürt demek zorunda kalıyor. Çünkü uluslararası hukukta itibarları sıfırlanıyor. Ben sana bir şey söyleyeyim. İleride Anayasa Mahkemesi böyle devam ederse Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından doğrudan bypass edilmek zorunda kalacak. Nitekim bazı dosyalarda bunların emareleri çok açık görünüyor. Bazı ülkelerde olduğu gibi ey Anayasa Mahkemesi senden bir numara olmaz. Sen iktidarın borazanı olmuşsun. Sen hukuka, adalete, evrensel hukuka müracaat etmiyorsun. Kendi anayasana bile saygı duymuyorsun deyip onu devre dışı bırakma ihtimali var. Arada sırada böyle artistik de olsa doğru şeyler yapıyorlar. Yaptıkları şey doğrudur. İddianame iade etmeleri doğru olduğu gibi savcılara bir mesaj var. Başsavcılığa bir mesaj. Başsavcılığa diyorum artık. Hani balık baştan kokar. Savcılık baştan kokuyor. Militan savcılarla ortaya çıkarsan geleceğin yer burasıdır. Geldiği yerde Ahmet Altan'a büyük bir parantez açmak lazım. Böyle yiğit bir adam, hani derler ya, böyle analar zor doğurur böyle yiğitler. Kahraman bir adam, demokrasi kahramanı. İster mesele cemaat olsun, ister mesele diğer sosyal gruplar olsun, dimdik duran, durduğu yeri bilen, durduğu yerden bir adım geriye atmayan. Şimdi belli bir yaşa gelmiş, bir adım geriye değil, şu efendim kuyunun dibine kadar inip oradan bangır bangır bağırarak kendini kurtarmaya çalışan insanlara az biraz haysiyetiniz varsa, şerefiniz varsa, eğer fikrin namusuna inanıyorsanız, fikrin bir namusu var. Necip Fazıl tabirle söyleyeyim. Fikrin ne fahişesi oldum, ne zamparası diyor. Bazı insanlar görüyorum, fikrin fahişesi de olmuş, zamparası da olmuş. Özür diliyorum, tırnak içinde Necip Fazıl'a atfen söylüyorum. Şimdi herkes her şeyi konuşuyor. Aman ne pişmanlıklar, ne numaralar, ne hikayeler, ne palavralar. Ahmet Altan tek başına duruyor, diyor ki durun, durun kalabalıklar. Bu böyle olmaz. Zalim bir rejim karşısında böyle durulmaz. Hain bir diktatörlük karşısında böyle durulmaz. Acımasız bir gaddarlık karşısında böyle durulmaz diyor. Ahmet Altan'ın tahliyesine o kadar çok sevindim ki. Zannediyorum diğer tahliyeler de arka arkaya gelecek. Çünkü insanlar için istenen cezalar gerekmediği halde, öyle bir ceza gerekmediği halde cezalar bitiyor, bitmek zorunda. Ben bazılarında da böyle bir telaş görüyorum. Bilmiyorum sen de görüyor musun?
Ben kısa bir ilave yapmak istiyorum Ekrem Bey.
Buyurun.
Az önce söylediklerinize bu davada subliminal mesaj suçlaması aslında düştü Yargıtay'da ilk bozmada. Çünkü Fevzi Yazıcı, Yakup Şimşek Zaman Gazetesi'nden de iki arkadaşın içinde oldu. Onlara da müebbet verilmişti. Yargıtay anayasal düzeni değiştirme suçundan beraat verdi bunlara. Bu dolayısıyla subliminal mesaj davası çöpe gitmiş oldu iddiası. Birinci konu, ikinci konu da bu ikinci yargılama sırasında tekrar
Peki özür dilerim. İddianame çöpe gitti de yandaşların bunun üzerinde tepinmesi nereye gitti? Onlarca yazılar, binlerce makaleler, televizyonda yapılan artistik konuşmalar, efendim bizleri suçlayıcı, rejimedici, taşlayıcı ifadeler nereye gitti? İnsanların hakları, hukukları nereye gitti?
Onlar kendilerine verilen görevi yapmış olabilirler.
Batsın öyle görev.
Evet.
Öyle görev mi olur?
Diğer bir ayrıntı da şu. Bu dava Yargıtay'dan döndükten sonra 26 ağır cezadaki heyette değişiklikler oldu. Heyetin duruşma savcısı genç bir savcı. Meslekte 3 yılını yeni doldurmuştu. Yani Ahmet Altan tutuklandığı zaman 2016'da bu adam belki savcı bile değildi ya da stajyer savcıydı. Yine o yargılayan mahkeme üyelerinden bir tanesi Ahmet Altan tutuklandığında hakim değildi. Yargılama başladığında da henüz 2 yıllık hakimdi. Bu kadar komik bir durum söz konusu. Halbuki bu tip mahkemelerdeki hakimlerin en az 10-15 yıllık mesleki tecrübeye sahip ve mesleğinde temayüz etmiş isimlerden seçiliyordu eskiden. Fakat bunlar hukuku bu şekilde iyiliş ettiler tabiri caizse.
Azizim, çok güzel bir noktaya temas ettin. Hakikaten yani daha 2 yıllık, 3 yıllık, 5 yıllık savcılarla, hakimlerle bir militan yargı ordusu oluşturdular. Fakat bir şey de lütfen, lütfen bunu unutmayalım. Bir parantez açalım. Genel bir şey söyleyelim. Şimdi Türkiye'de efendim cemaatin savcıları, cemaatin hakimleri, bilmem ne falan filan gibi bir sürü palavralar var. Bir sürü uydurmalar var. Şimdi eski dosyalardaki somut gerçekliğe, şimdiki uyduruk davalardaki uydurma gerekçelere de bakmak gerekiyor. Onlara bakmadan onu ortak konuşmak gerekiyor. Şimdi yukarıda bir irade var. Şunu tutuklayın diye tutuklatıyor. Bunu tutuklamayın diye tutuklatmıyor. Şimdi geçen hafta amiralleri konuşuyorduk. Ne oldu amiraller azizim?
Ne oldu? Evlerine, evlerine döndüler.
Sana bununla ilgili harika bir şey söyleyeceğim. Bunu siz haber yaptınız mı bilmiyorum. Duvar gazetesine konuşan Profesör Doktor İlhan Üzgel diye bir beyefendi. Ben tanımıyorum. Ama enteresan bir şey söylemiş. Bunu okuyalım da sevgili seyircilerimiz görsün. Diyor ki, ulusalcılar 2011'de Balyoz sürecinde kendisini hapse atanı Fethullah Gülen zannettiler. Gülen, tırnak içinde, Hoca Efendi'yken hapistesiniz. Gülen, tırnak içinde, teröristken de hapistesiniz. Dolayısıyla sizi hapse atanın Gülen olmadığı anlamanız lazım. Ahmet Şık, Cem Gürdeniz, Oda TV çalışanları, hepsi hapse girdi. Üç farklı düşünce sisteminden insanlar o zaman da hapse girdiler, şimdi de. Dolayısıyla onları hapse atanın kim olduğunu artık muhtemelen anlamışlardır. Bu çok önemli bir tespit azizim. Şimdi muhaliflerin hedef saptırmak için Erdoğan'a sataşmamak için, daha doğrusu Erdoğan'ın arkasından dolanmak için. Aman ne olur ne olmaz başımıza bir şey gelir, Erdoğan'a şey yapmayalım, girmeyelim bu işe demek için sürekli başka yerlere olay. Hala öyle. Hala. Ya kardeşim, siyasi iradenin buradaki rolünü iyi anlat. Mesela bu KCK operasyonları içinde geçer. KCK'dan yargılanan adamlar televizyon dolaştı. Bir gün A Haber'de, bir gün B Haber'de, her ne halsa. Dediler ki bizi cemaat tutukladı. KCK dosyasında. Hala da buna inanan saf durun adamlar var. Yani siyasi iradenin hiç haberi yoktu. Efendim oradaki emniyet müdürünün, oradaki başsavcılığın, oradaki onları da geçtik. İçişleri Bakanlığı'nın, onları da geçtik. Erdoğan'ın haberi yoktu. Bu garibanları aldılar, kelepçelediler, plastik kelepçe vurdular falan. Bunu en çok televizyonda söyleyen Hatip Dicle'ydi. Sonra onu da tekrar KCK operasyonları düzenlendi. Yüzlerce insan tekrar tutuklandı. Gene onu da tutukladılar. Ben burada bu profesör beyefendinin şeyini de tespitini de paylaşmak istiyorum. Eğer mertlikle, dürüstlükle olaylara yaklaşacaksanız, istediğini elde edebildikleri insanları getirdiler şu an. İstediklerini elde edebildikleri insanları ve onlarla astığı kestiği bir diktatörlük yolunda yürüyorlar, ilerliyorlar. Bunu iyi görmezsek yargının nasıl işlediğini, yargının ucundaki adaletsizliğin kime aslında dayandığını görmemiş oluruz diye düşünüyorum. Evet, buyur.
Evet, ben bir sorum da şuydu. Geçen hafta Avrupa Birliği'nin tepe yönetimi Türkiye'ye gitti. Erdoğan'la görüştüler. Acaba Yargıtay'ın verdiği bu karar, AİHM'den bir gün sonra verdiği bu karar Avrupa Birliği'ne bakın biz AİHM kararlarını uyguluyoruz artık mesajı olabilir mi? Gerçi başka kararları uygulamadılar.
Şimdi Türkiye ekonomik olarak çöküyor azizim. Çökmüş durumda, bitmiş durumda. Ayağa kalkma ihtimali çok zayıf. Yani 128 milyar dolar nereye gitti sözü herkesi rahatsız ediyor. Erdoğan'ı rahatsız ediyor, MHP'yi rahatsız ediyor ama somut bir gerçekliğe dayanıyor. Malum dünya medyasında da bu artık yazılmaya çizilmeye başlandı. Bu paraları ne yaptınız? Kime peşkeş çektiniz? Para yer değiştirirken kimden çıktı, kime geldi? Kimi zengin ettiniz?
Saat 18.
Bu parayla neler kazandınız? Şimdi bunun dışında daha yaz geliyor, turizme bel bağlamıştı. Türkiye'yi Covid'in en çok yayıldığı ülke haline getirdiniz. Şu an Amerika Birleşik Devletleri'ni sollayıp geçtiniz. Yani birinin nüfusuyla kendi nüfusunuzu kıyaslayın. Eğer Amerika nüfusu sizde olsa demek ki bir günde 200-300 bin insan hasta olacak. Korkunç bir vakayla karşı karşıyayız. Şu an 50 bin, günlük 50 bin, 60 bin vakayla karşı. Bazı turizmden bir şey bekliyordunuz. Turizme insanların, ülkelerin yönelme ihtimali çok zayıfladı. Türkiye'nin ihracatı durdu, ithalatı durdu. Türkiye üretemez hale geldi çünkü temel ham maddelere zam üstüne zamlar geliyor. Dolar aldı başını gidiyor. 8'e indiği zaman dolar indi diye sevinç naraları atılıyor. Sevinç çığlıkları atılıyor. Doların biz 1 dolar 1 Türk lirasına denk gelsin dediği günler çok geride değil mi? 8-10 yıl geriye gitseniz 1 dolar 1,2 idi, 1,3'tü. Hadi 1 dolar 1 lira olsun deniyordu da bazıları diyorlardı ki doların şeyi yüksek olunca bizim üretimimize zararı olur falan gibi laflar ediyorlardı. Benzini durduramıyorsun, ham maddeyi durduramıyorsun, dolar üzerinden, euro üzerinden aldığın şeyleri durduramıyorsun. Türkiye çökerken çökmemek için Avrupa'ya, en önemli ayağı Avrupa. Avrupa'ya güzel mesajlar verme, reform yapacağım sözleri verme. Bak reformlar yaptım, bazı insanlar, bazı aydınlar artık dışarı çıkıyor mesajı verme. Lüzumu hissediyor ama bu eğer sağlam bir temele oturmazsa, eğer bu yaptıklarının samimi gerçekliğinin olduğu ispatlanamazsa yeni bir hayal kırıklığı olacaktır. Avrupa bir kez daha aldatıldığını görecektir ve yaptıkları şov sonuçsuz kalacaktır diye düşünüyorum. Ama şu an Yargıtay'ın böyle karar vermesi, Anayasa Mahkemesi'nin az biraz daha hukuka öncelik tanıması elbette kesinlikle yurt dışına, uluslararası güçler birliğine, Avrupa Birliği başta olmak üzere Biden hükümetine, Biden yönetimine. Bakın Biden kaç gün oldu? 100 gününe ulaşmak üzere galiba. Hala bir telefon bekliyorlar. Bir telefon. Ah bir telefon gelse de bir rahatlasak diye bekliyorlar. Telefonlar gelmiyor. Çünkü senin çevirdiğin şu son 4 yılda Amerika Birleşik Devletleri'nin arka bahçesinden, Beyaz Saray'ın arka bahçesinden damatlarla çevirdiğin fırıldaklar da ortada, insanlar biliyor. Ve şu an yaptığın ihlaller, uluslararası ilişkilerde oynadığın kaptı kaçtı rolleri Amerika'yı da rahatsız ediyor. Rusya'yı da rahatsız ediyor. Çünkü böyle bir sözün söz değil. Duruşun duruş değil. Bir gün oradasın, bir gün buradasın. Bir oraya zıplıyorsun, bir buraya hopluyorsun. Dolayısıyla uluslararası camiada güvenilmezliğinin ortaya çıktığı, ispatlandığı bir ülke yönetimi arada bir şirin görünmek için yargıya bazı şeyler söyledi. Daha önce de söylediği gibi. Bir rahibi serbest bıraktırdığı gibi, bir gazeteciyi Almanya'nın ricası üzerine serbest bıraktırdığı gibi bazı şeyler yapıyor ama o kadar derin bir kin, o kadar derin bir intikam hukuku var ki yani dünyanın beklediği özgürlükçü adaleti temin etmeleri şu açıdan, şu noktada çok kolay gözükmüyor. Ama gaddarlığın da bir sonu var, mekkarlığın da bir sonu var. Öyle görüyorum.
Evet, her ne gerekçeyle olursa olsun insanların evinde olması, hele şu mübarek günlerde artık cezaevine tahliye edilmesi güzel bir şey. Ama tabii Ahmet Altan'ın tahliyesiyle birlikte ben bakıyorum sosyal medyada yine birilerinin öfkesi kabarmış. Ellerinden gelse tekrar içeriye tıkılmasını, içeride ölmesini isteyecekler. Ben merak ediyorum bu insanlardaki bu kadar öfkenin sebebi nedir?
Azizim hasta insanlar. İnsanların bir kısmı gayet açık söylüyorum. Hasta. Ya psikolojik olarak normal bir şey değil bu. Bak haklı bir yerden mi bile yola çıksan azizim. Haklı bir yerde. Haklı bir gerekçeyle yola çıksan. Öyle ince bir çizgidir ki belli bir zaman sonra nefretiniz sizi gaddar bir insan haline getirebilir. Gaddar bir toplum haline getirebilir. Bunun en çarpıcı örneklerinden birisi Fransız ihtilalidir biliyorsun. Fransız ihtilali 1789'da bir hak arama, bir efendim adalet arama, bir yoksulluğa karşı artık isyan, yoksullar üzerine tepinen saray yönetimlerine karşı bir isyan olarak bilinir. Doğrudur. Hak istenmiştir, adalet istenmiştir, eşitlik istenmiştir, özgürlük istenmiştir. Doğrudur. Ama bir zaman sonra çığırından çıkan o toplum psikolojisi, o infazcı toplum psikolojisi, giyotinci toplum psikolojisi, giyotin o zaman keşfedilmiştir malumunuz. İnsanları giyotine götürmek insanları tatmin etmez hale gelmiştir. O kadar hain arama meselesi olmuştur ki. Herkes hain. Hatta neye kadar? O gün Fransız ihtilalinin en büyük öncülerinden Danton'a kadar Robespierre'ciler onu hain ilan etmiş ve idam etmişlerdir. Yani düşün, Fransız ihtilalinin en simge isimlerinden birisi Danton'u idam etmişlerdir. Ama onunla yetinmemişti, sıra Robespierre'e gelmişti. Robespierre parlamentoda konuşurken, çok iyi bir hatip, dili tutulunca oradan birisi bağırır. Danton'un kanı tuttu, Danton'un kanı tuttu diye. Şimdi azizim, orada sana bir vaka anlatayım. Sen de bilirsin. Fransız ihtilali hak, adalet, hürriyet, özgürlük aramalarında önemli bir ölçüdür. İnsanlar her gün, yüzlerce insan giyotinle öldürülüyor. Her gün meydanlarda, o Fransa'da, Paris'te meydanda her gün hainlikten binlerce insan öldü. Ve toplum bir araya geliyor, bir tiyatro seyreder gibi, bir eğlencelik bir şey seyreder gibi hurra diye bağırıyor. Yaşasın hürriyet diye bağırıyor. Yaşasın özgürlük diye bağırıyor. Fakat kan kanı çağırır. Kan kanı getirir. O kadar kan insanları vampir eder. Vampir hale getirir. Ve nitekim sonuçta diyorlar ki ya kardeşim, bu giyotin artık eski heyecanını veremez hale geldi. Artık seyircilerde azaldı. Buna bir çare bulalım. Buna bir efendim yeni bir metot bulalım. Malum bir kayık metodu bulurlar. Kayıkları böyle birer kişinin, ikişer kişinin, üçer kişinin oturtulacağı küçük botları, küçük kayıkları efendim nehrin içerisine salarlar. Orada bir tahta parçası vardır. Tahta parçasını sahilden çektiğiniz zaman o küçük kayık yavaş yavaş su almaya başlar. Su aldıkça insanlar elleri kolları bağlı, ayakları bağlı, ayaklarına efendim taşlar, demirler bağlanmış. Sahilde toplanmış yüz binlerce, on binlerce, binlerce, adamına göre değişiyor. İnsanlar bağırmaya başlar. Yaşasın özgürlük, yaşasın hürriyet, yaşasın adalet. Ve insanlar o kayık suyu aldıkça, suyun dibine doğru gittikçe feryadı figan ederler, çırpınırlar. Fakat toplum çok büyük bir mutluluk duyar bu manzaradan. Çok büyük bir heyecan duyar bu manzaradan. Şu an Türkiye'nin durumu budur. Sağcısı, solcusu, şusu, busu. Efendim bir delilik üzerine, bir manyaklık üzerine adeta beyin yıkamaya tabi tutuluyor. Herkes deli oldu demiyorum. Herkes manyak oldu demiyorum. Herkesin aklı tutuldu demiyorum. Ama radyoaktif tesirler gibi. Kimine %100, kimine %70, kimine %20, kimine %10. Sabahtan akşama 50 tane kirli kanaldan İnsanların beyinleri yıkandıkça insanlarda bir, hani Türkiye'de bir söz vardır, Türkçe'de sık sık söylenir. Ve 2-3 tane sallandıracaksın, bak ne oluyor. İnsanlarda sallandırın bunları psikolojisi uyardılar. Bu bir toplumsal cinnettir. Ahmet Altan'ın suçu nedir ki sen Ahmet Altan'ı hala linç ediyorsun? Bu kadar sene yatmış, bu yaşta insanı linç ediyorsun. Hidayet Karaca'nın suçu ne ki hala 6 küsür senedir yatıyor, senin nefretin sönmedi, dinmedi, ölmedi. Bu nasıl bir deliliktir, bu nasıl bir cinnettir? Ben büyük bir travma yaşandığını, bunun içeride dışarıda, yakında uzakta herkesi etkilediğini ve bu etkilenme süreci içerisinde bazı insanların psikolojilerinin tamamen bozulduğunu, psikiyatrik tedaviye muhtaç hale geldiğini görüyorum. Özellikle dünya tarihini bilmiyorsanız, Türkiye tarihini bilmiyorsanız, linç kültürünün nereye kadar varıp dayandığını bilmiyorsanız, dünyada böyle intikamcı duyguların dünyaya nasıl bir krizler hediye ettiğini, hediye de denmez ona ama, nasıl bir korkunç manzara bıraktığını bilmiyorsanız, o zaman oturursunuz, bunları normal zannedersiniz. Kendinizi gazeteci zannedersiniz, kendinizi akademisyen zannedersiniz. Halbuki ne gazeteci kalmıştır ne akademisyen. Siz artık bir beyin yıkama mağdurusunuz. Siz artık toplumsal çılgınlığın, şiddetin, dehşetin, nefretin küçük bir piyon haline gelmişsiniz demektir. Ruhunu koruyan insanlara sözüm yok. Demokratlığını koruyan insanlara sözüm yok. Çoğulcu demokrasiye gönül vermiş, hukuka gönül vermiş insanlara sözüm yok. Ama genel kitle itibariyle toplumsal bir cinnet yaşadığımızı söylemek zorundayım. Bu cinnetin hemen herkesi etkilediğini, en sağlıklı insanlara bile bir tesirin olduğunu görüyorum. Bugün koca koca adamların yaptığı saçmalığı görünce, yıllardan beri tanıdığım insanların internet üzerinden, sosyal medya üzerinden yaptığı vahşi çılgınlığı görünce, işte diyorum linç kültürünün, linç efendim şeyinin, modasının, insiyakının, ne diyeceksen artık, içgüdüsünün, çünkü sonuçta hayvansal bir içgüdü bu. Şiddet hayvansal bir içgüdüdür ama insanın içinde de vardır. Kendini korumak amacıyla Allah yaratmış ve vermiştir bu insanların ruhuna. Fakat insanlar başka bir şeye dönüşebilir. Linç edelim, herkesi linç edelim, her şeyi yıkalım. Tamam da ne inşa edeceksin? İnşa ettiğin şey nedir? Bir insanın inşa ettiği bir şey yoksa yıktığı şey üstüne yıkılır. Bir gün tarih onlardan da hesap sorar. Tarihin köprüsünden geçerken bazı insanlar yuh senin kalıbına. Profesör olmuşsun ama adam olamamışsın. Siyasetçi olmuşsun ama adam olamamışsın. Edebiyatçı olmuşsun ama adam olamamışsın. Gazeteci olmuşsun ama adam olamamışsın derler. Bu böyle.
Ekrem Bey, şimdi benim gördüğüm biraz korku var. Şimdi bir şey örnek vereceğim. 2019'da Cem Küçük bir yazı yazmıştı. Ben televizyonda da izlemiştim aynısını. Televizyonda da dillendirdi. Dahli olanların diyor kendilerine intikam alacağından korkuyorlar. Şöyle diyor, 2020-2021'de diyor şu anda cezaevindekilerin diyor büyük bir çoğunluğu tahliye olacak. Bunlar intikam alacaklar diyor. O yüzden diyor buna karşı devletin bir tedbir alması lazım. Aynen tabir şu, devlet denilen aygıt bir tehlike vuku bulmadan onu bertaraf eden yapıdır. Vücudun bağışıklık sistemi gibidir. Buna karşı bir tedbir alınması lazım. Daha birkaç gün önce şu anda Yeni Şafak'a yakın zamanda yayın yönetmeni yapılmış birisi var, Hüseyin Nikoğlu diye bir isim. Bu da mesela kamuda cemaatle iltisakı olan isimlerin sadece kendilerinin değil, eşlerinin ve yakınlarının da aynı şekilde aynı soykırıma tabi tutulması, aynı tenkile tabi tutulmasını öneriyor. Ben şeyi merak ediyorum, sizin duygularınızı merak ediyorum. Mesela bir gün bu insanlardan hesap sorulur diyorsunuz. Ya hesap sorumu nasıl olacak yani? Gidip bu insanların yakasını mı yapışacaksınız? Bugün onların yaptıklarının daha fazlasını mı yapacaksınız? Hangi çerçevede hesap sorulacak? Bunlar ne kadar korkmalılar? Onu sorayım isterseniz.
Şimdi ilginç olan cümleden başlayalım. Bunlar tahliye olacaklar. Olacaklar tabii ki. Adam mı öldürmüşler? Banka mı soymuşlar? Katliam mı yapmışlar? Öğretmenin ne suçu olabilir? Bir gazetecinin ne suçu olabilir? Bir ev hanımının ne suçu olabilir? Bir iş adamının ne suçu olabilir? Uydurmuşsunuz bir örgüt üyeliği diye bir uydurma laf. İltisak diye bir laf uydurmuşsunuz. Hatta geçenlerde AK Parti'den ayrılan Yeneroğlu, Sayın Yeneroğlu'nun enteresan bir tweet'i vardı. O bir hasta yavrumuz var, o güzel bir çocuğumuz var, Hakan. O çocuğun Allah sağlık, sıhhat, afiyet versin. Annesi de hapisteymiş, babası da hapisteymiş. Onun için sağ olsun milletin vicdanı harekete geçti. Hiç ummadığım insanlar, hiç ummadığım sanatçılar, yazarlar, hiç ummadığım hakikaten ya ne oluyor artık, bu kadar da değil, bu kadar da olmamalı. Başta Suavi olmak üzere. Yani bunların fikri belli, zikri belli, ideolojisi belli. Duygudaşlık oluştu. Duygudaşlık çok önemli. Türkiye'de insanlar ülküdaşlık, yoldaşlık, arkadaşlık, daşlığı efendim falan filan böyle şeyler etrafında toplanabilir de ama duygudaşlık yani merhamette, şefkatte, adalette, özgürlükte, demokraside insanların bir araya gelmesi gerekiyor. Bir araya gelmeden de toplumsal barış olmuyor. Şimdi ben o Sayın Yeneroğlu'nun eski AK Partili şimdi bir başka partinin kurucu üyesi yanılmıyorsam yanlış bir şey söylemeyeyim. Söylediği bir enteresan bir söz var. Diyor ki biz annesinin babasının dosyasına baktık. Normalde bu insanların ceza almaması, hapishanede olmaması gerekiyor diyor. Şimdi biz bir şey atlıyoruz. Annesi babası hapishanede, bu çocuğa yardım edin. Çok güzel bir şey yapmış. Kendisi de hukukçu yanılmıyorsam. Diyor ki ya bu dosyada bir şey yok. Anne babanın tutuklu olmaması lazım. İşte bu. Mevzu bu. Azizim şimdi Cem Küçük denen adamı adam mıdır bilmiyorum ya adam olmadığı kesin de nedir bu ucube arkadaş kimdir? Gazeteci midir? Ne zaman gazeteci olmuş? Nerede muhabirlik yapmış? Burada parantez içinde söylemek zorundayım. Şimdi spor programı bile yapıyormuş geçen gün gördüm. Sen ne anlarsın Allah'ını seversen? Neyse. Gazeteci kılıklı adamlar diyorum. Gazeteci kılıklı adam diyor ki tahliye olacaklar buna bir çare bulmak lazım. Ya zaten tahliye olacaklar. Yani adamları sittin seni yatıramayacaksın ki. Örgüt suçlaması, efendim iltisak suçlaması. Bunlar saçma sapan suçlamalar. Yok himmet suçlaması, yok baylok suçlaması, yok bilmem ne suç. Bunlar nedir ya? Böyle suç mu olur? Bankasıya para yatırmak suç mu olur? Falan okulda efendim falan özel okulda talebe yetiştirmek, öğrencisini, çocuğunu oraya öğrenci olarak vermek suç mudur? Böyle bir uydurulmuş suçlar bunlar. Suçlar uyduruk olduğu için cezalarda tabii ki o kadar zorla zorla zorla zorla buna rağmen suçun miadı doluyor. Hani şeyde vardır o başın öne eğilmesin hani şarkısı da vardır, şiiri de vardır malum. Orada işte kurşun ata ata biter, mahpus yata yata biter. Mahpus yatacak bitecek. Ya, kıyamete kadar adamı yatıramazsın. Arkasında ölüsü yok. Yani birisinin canına kıymış değil, birisine kötülük yapmış değil. Melek gibi insanları hapsattınız da. Daha ne diyeyim yani? Melek gibi insanları hapsattınız bir uydurma nedenler zinciri içerisinde. Şimdi elbette çıkacaklar. Çıkma, onların çıkması bunları çok rahatsız ediyor. Hele hele yurt dışına çıkmış ve yurt dışında hala yurt içindeki insanların davasına davam diye bakıp insan hakları mücadelesi yapan insanların yurt dışında olmasına da acayip içerliyorlar. Bu da size ders olsun. Bu da size çatlasanız da patlasanız da bu iş böyle devam edecek. Cemaat bitti bitiyor. Ya öyle psikolojik bir şey görüyorum ki azizim. Adam cemaatin bitmediğini görüyor. Cemaat eski cemaat olmayacak ama yepyeni bir fide veriyor. Yepyeni bir çiçek açıyor. Yepyeni bir sürece giriyor. İki dil bilen, üç dil bilen, dört dil bilen insanlar çıkıyor. Onların çocukları gümbür gümbür geliyor. Dünyaya yeni bir demokratik platform oluşuyor. Yeni bir kucaklaşma senfonisi yeniden yazılıyor. Şimdi içeridekine tahliye olacak diye kızıyor. Dışarıdakine susturamadık diye öfkeleniyor. Ben açık söyleyeyim. Bu yaptığınız soykırım sizin en büyük utancınızdır ve kaybedeceksiniz. Başka yolu yok. Kaybedeceksiniz. Şimdi bazı psikolojik hasta insanları da şöyle görüyorum. Ya bu iş bitmeyecek. Eğer bitmezse biz bir sürü laf ettik. Bir sürü söz söyledik. Bu sefer ne olacak bu sözler? Hani ne oldu? Ne oldu? Diye bizimle en azından alay edecekler. En azından bizi hafife alacaklar. Tahfif yapacaklar bizi. O zaman batsın bitsin bu. Ben yalancı çıkacağıma, ben eksik çıkacağıma, ben yanlış analiz yapmış olacağıma batsın bitsin bu iş. Adam bulunduğu gemiyi de deliyor. Böyle bir psikolojik hastalık da var. Azim ben sözümde gene şeyim. Bu insanların psikolojik bir tedaviye ihtiyacı var. Uzmanların bunları görmesi lazım. Şimdi bu Yeni Şafak eskisi de zaten öyle çok aklı başında bir adam değildi. Yenisi tam demek ki üşütük. Acilen psikiyatriye gitmesi lazım. Çünkü şöyle diyor. Efendim bu cemaatin insanlarını tutukladık. Çocukları dışarıda kaldı. Eşleri zaten eşlerini ve çocuklarını tutukladınız. Ama hala dışarıda kalanlar varsa onları da tutuklayalım. Ya böyle bir hukuk olabilir mi? Ve Allah'tan korkmaz adam. İslamiyet'te bu yoktur. İslamiyet'in açık ayeti kerimesi herkes yaptığından sorumludur der. Herkes kendi yaptığı bir zerre miktar bir şey yapmışsa o kendinden sorumludur. Kimse onun suçunu üstlenemez. Kimse onun sorumluluğunu alamaz. Yani kafan man kafa olabilirsin ama hiç olmazsa Kur'an-ı Kerim'in bu ayetine bak. Hani biraz Müslüman gözüktüğünüz için söylüyorum. İslam'a değer verdiğinizi düşünerek söylüyorum. Uluslararası hukuka göre, hatta Türk Ceza Kanunu'na göre, Türk hukukuna göre, Türk anayasasına göre, Türkiye'nin anayasasına göre daha doğrusu. Cezalar, suçlar şahsidir, cezalar da şahsi çekilir. Ya bu nazist kafa, aynı zamanda narsist kafa. Kendileri pürüpak, kendileri tertemiz, kendileri daha düne kadar rejimin tehdit unsuru olarak gördüğü insanlardınız siz. Ta Erdoğan'dan başlayıp ta aşağıdaki topuğunuza kadar. Öyle görünüyordunuz. Bugün sistemi bir şekilde iç ettiniz. O Leviathan diyeyim. Leviathan'ın içine girdiniz. Kendiniz öyle bir canavara dönüştünüz. Şimdi herkesi tepeden tırnağa suç unsuru görüyorsunuz. Aynı suçu siz de işliyorsunuz. Demek ki devlet mekanizmasını kullanma meselesinde Türkiye'de bir arıza var. Ve bu arızayı teşhis ettiğimizde zihniyet arızasını ayırmalıyız. Bu zihniyet arızası. Bir de kişisel olarak yaklaşımlara bakmalıyız. Bu da psikiyatrik bir vakadır diye. Onları psikiyatristlere havale etmek zorundayız diye düşünüyorum.
Evet. Kısa bir klip izleteceğim size. İstersen soruyu ondan sonra sorayım. Gönderin arkadaşlar.
Madem 24 yıl ceza aldın da nasıl şimdi dışarıdasın?
Koronavirüs sebebiyle çıktık abla.
24 yıl ceza alan nereden mi koronadan
İkide bir
çıkardı?
yasası vurdu. Yara oranına düştü. Açığa çıktın. Oradan koronavirüs sebebiyle dışarı çıktın. Cezam kurtardı. Tahliye oldu. Bu.
Evet, 7 saniye içerisinde aslında Türk yargı sistemini anlatmış. Tam 7 saniye sürüyor. Aslında Türkiye bir adi suçlu cenneti haline gelmiş yani. 24 yıl hapis cezası alan birisi 3 yıl hapis yatarak tahliye oluyor ve hiçbir şey olmamış gibi de televizyonlara çıkarak bunu gayet gururla anlatıyor. Hiçbir şey olmamış gibi pişkince anlatıyor. Öyle mi yani? Türkiye bir adi suçlu cenneti mi?
Öyle tabii ki adam pişkince değil, doğruyu söylüyor. Çok dürüstçe konuşuyor. Yani sen ne bekliyorsun ki? Adamcağız filozof değil, bir suçlu. Yani 24 yıl hapse mahkum edilmiş bir suçluyla karşı karşıyayız. Katiller, uyuşturucu tüccarları, mafya babaları koronavirüsü vesile edilerek hepsi dışarı çıkarıldı. Cezaevinin içi boşaltıldı ki daha çok masum insan konuşsun. Yeni cezaevi inşaatları yapıyorlar. Daha çok masum insan konsun diye. Çünkü bir suç işlediler. O suçtan geriye dönmeleri çok zor. Şu anki iktidarı yöneten insanlar bir gün insanlığa karşı işlenmiş suçlardan yargılanacak. Ha bana biraz önce şeyi sormuştun. Bunları nasıl şey? Tabii ben hukukçu değilim. Onlar yargılayacak kişi de ben değilim. Ama temennide bulunabilirim bir aydın olarak, bir düşünen insan olarak, bir yazan insan olarak. Bunların yaptığı hiçbir haksızlığa, hiçbir yolsuzluğa, hiçbir alçaklığa tenezzül ve tevessül etmeksizin adaletle, hakkaniyetle yaptıkları bütün yanlışların adalet süzgecinden geçirilmesi lazım. İşin içine intikam duygusunun karışmaması lazım. Birilerine olan nefretiniz sizi adaletten ayırmasın uyarısının dışına çıkmamak lazım. Zaten ortada somut suçlar var. Somut suçlar hırsızlığı görmezden gelmeyle başlıyor. Yolsuzluğu görmezden gelmeyle başlıyor. İnsanlara işkence yapıldı. İşkence yapanlar hala şu anda yanılmıyorsam eski mülki amirlere Ankara'da işkence yapıldığı söyleniyor. İşkence yapan kim? Belli. Saçıyla, sakalıyla, at kuyruğu saçını bağlamasıyla, Efe gibi dolaşmasıyla ve onun etrafındaki avaneleriyle ismen cismen belli. Bunların hesabı nasıl sorulur? Herhalde bunların yaptığı gibi sorulmaz. Yani böyle hazır ol vaziyetinde bekletip tokat atılmaz bunlara. İşkence yapılmaz bunlara. Çünkü sen de onlar gibi bir şey olursunuz. Ama gel bakalım işkenceciler hesabınızı verin. Hırsızlar hesabınızı verin. Katilleri salıp da masum insanlara suç uyduranlar hesabınızı verin denecek. Uluslararası hak ve adalet ölçüler içerisinde bugünkü zalimlerden, en tepedekinden en alttakine kadar, emir ulaştıran ulağından bu işleri uygulayan salağına kadar bir gün herkes hesabını verecek. Hakkaniyet içerisinde, adalet içerisinde, mümkünse canlı yayınlarda ne halt yediklerini anlatsınlar. Nasıl insanlara zulmettiklerini, insanları nasıl kaçırdıklarını, nerede tuttuklarını, nasıl efendim insanlara suç atabilmek için cürme atıfta bulunabilmek için nasıl hikayeler uydurduklarını anlasınlar. Anlatacaklar, mecburen anlatacaklar. Ve utanacaklar. Utanma duyguları kalmışsa.
Evet, konuyu değiştirip başka bir soruya geçmek istiyorum. Bir sıcak bir gelişme de yine dün oldu, son 24 saattir. Kemal Kılıçdaroğlu hakkında ve 10 milletvekili hakkında fezleke düzenlendi, meclis başkanlığına gönderildi. Ya ben kestirmeden soruyu sorayım isterseniz. Kılıçdaroğlu aynı önceki hakkında fezleke düzenlenen diğer milletvekilleri gibi, Selahattin Demirtaş gibi, Enis Berberoğlu gibi, Ömer Faruk Gergerlioğlu gibi tutuklanacak mı? Böyle bir ihtimal var mı?
Bir ihtimal daha var diye bir şarkımız var biliyorsun. Bir ihtimal daha var. Yani bilemiyorum. Şunu görmekte fayda var Aziz'im. Yani ortada bir net bir manzara var. Yarım yamalak diyeceğim, eksik yediğiyle beraber muhalefet yapılıyor mu Türkiye'de? İyi kötü yapılıyor. Bir şeyler söyleniyor. Bu bile, bu kadarcık muhalefet bile mevcut iktidarı ve rejim rahatsız ediyor mu? Ediyor. Damat dendiği için rahatsız oluyor. Damat nerede deniyor? Rahatsız oluyor. 128 milyar dolar nerede deniyor? Rahatsız oluyor. Efendim, kurgulanmış, planlı darbe deniyor? Rahatsız oluyor. Efendim, KHK ile başlayan süreç aslında sivil darbedir deniyor? Rahatsız olmuyor. Efendim, falan adalarda şu kadar paranız var. Bu paralar nasıl oldu? 1 liraya, 1 dolara, 2 dolara kurulmuş şirketlere bu paraları kardeşiniz üzerinden, akrabaların üzerinden nasıl gönderiyorsunuz deniyor. Rahatsız oluyorlar. Hak ve adalet talebinde bulunuyor. Rahatsız oluyorlar. Askeri okul öğrencileri neden hapishanede ömür boyu hapse mahkum ediliyor? Bunlar talebedir. Subaylarının dediğinin aksine hareket edemez deniyor. Rahatsız oluyorlar. Ne deseler rahatsız oluyorlar. O yüzden amiral olayı, hani 104 amiral meselesi, hatırlarsan hemen CHP'nin üzerine yıkılmak istendi. CHP'yi parçalamak istiyorlar. CHP içinden bir lider çıkarmaya çalışıyorlar. CHP'yi 2-3 partiye ayırmak. Yani çok kollu, çok yönlü, çok yollu bir çalışma var karşılarında CHP'nin. Özellikle CHP'nin. Meral Hanım'la ilgili başka şeyler yapıyorlar. Ali Babacan'la ilgili başka şeyler yapacaklar. Ama görünen şey şu ki devletin istihbarat örgütü işini, gücünü bırakmış. Aynen Orta Doğu ülkelerinde olduğu gibi. Hani Orta Doğu ülkelerinde de böyle çalışır. İktidarın yerini sağlamlaştırabilmesi için muhalefete allem kullem işler çeviriyor. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi'ni kapatmayı onu yapamazlar şu aşamada. En azından bugünlerde, bu dönemde. Ama ileride yapmak isterler. Fakat Cumhuriyet Halk Partisi'ni parçalama birinci derecede hedeflerinden birisi. Umdukları insan da belli, buldukları insan da belli. Arkasına sürükledikleri insan da belli. Bunun ne kadar böleceği o belirsiz. O yüzden yastığa başlarını rahatlıkla, huzurla koyamıyorlar. Ne yapmaya çalışıyorlar? Bu sefer fezleke gönderdiler. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na bir fezleke gönderiyorlar. Fakat tabii eğriye eğri, doğruya doğru. Kemal Bey'in belki siyasi hayatındaki en büyük hatası şu cümlede yatıyor. Anayasaya aykırı olmasına rağmen efendim dokunulmazlıkların kaldırılmasına evet diyeceğiz. Şimdi sen muhalefet liderisin. Anayasaya aykırı olan bir şeye nasıl evet dersin? Dersin ki icabını eğer demek istiyorsan gidin anayasayı değiştirin. Efendim dokunulmazlık şartlarını değiştirin. Kürsü serbestiyetini ortadan kaldırın. Hadi kaldırırsın bakayım nasıl kaldırıyor. Çünkü onu kaldırdığın zaman milletvekili diye bir şey kalmaz ortada. Milletin vekilinin konuşma özgürlüğü vardır. Hele kürsüden yapıyorsa, hele hele mecliste yapıyorsa onun ağzına kimse kelepçe vuramaz. Onun ağzına kimse tutamaz. Bütün dünya anayasaları bunu garanti altına alır. Şimdi sen bunu yapmadın. Dedin ki ben anayasaya aykırı ama evet diyorum. En büyük hataydı. Selahattin Demirtaş'ın bak kaç sene oldu? 3 sene mi oldu? 4 sene mi oldu? hapishanede çürütülmesine, diğer eş başkan hanımefendinin hapishanede çürütülmesine. Sen bir kapı araladın. Sonra o kapıdan ne oldu? Enis Berberoğlu'nu yargıladı. Enis Berberoğlu milletvekilini düşürmeye kalkmıştı. Enis Berberoğlu aylarca hapishanelerde çürüdü. Bir hiç uğruna. E o yetmedi, sonunda geldiler milletvekillerinin standartının üstünde insan hakları savunuculuğu yapan. Bunu tarih böyle yad edecek. Bütün yüzlerce milletvekilinin ortak standart ortalamasının üstünde insan hakları savunuculuğu yapan ve bütün insanların haklarını savunan Ömer Faruk Bergerlioğlu'nun dokunulmazlığını kaldırdı. Gelen fezlekeyi ne oldu? Mecliste işlettiler. Ömer Faruk Bey şu an hapse. Ben burada CHP'nin genel tavrından siz. Mesela sana bir soru sorayım. Ömer Faruk Gergerlioğlu'ndan önce bütün o haksızlıklara, bütün hukuksuzluklara, bütün usulsüzlüklere toplumun hangi kesimi olursa olsun kol kanat gelen bir milletvekili vardı. Nerede o şimdi? Hatırladın mı kimdi? Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilinden bahsediyorum.
Sezgin Tanrıkulu, Mahmut Tanal.
Mahmut Tanal.
Evet.
Azizim, bir Mahmut Tanal niye susar? Ha, bugün ne yapmış? 128 milyar doları, dolar nerede afişini? Meclisteki odasının penceresinden asmış. Tamam, bu Mahmut Tanal'a yakışan bir laf. Yakışan bir durum. Ama bu Mahmut Tanal, insan hakları ihlali olarak gördüğü her konuda, Ergenekon'dan tutuklu insanlardan tutun, efendim Erdoğan'ın 17-25 Aralık meselesinden dolayı haksız bir şekilde hapsettirdiği emniyet görevlilerine kadar. Hiç fark etmez. Hangi görüşten, hangi kesimden olursan olsun, insan hakları ihlaline girdiğinde devasa bir adam vardı. Kollarını, kanatlarını gererdi. Bu haksızlıktır derdi. Bu anayasaya aykırıdır derdi. Bu yasalara aykırıdır derdi. Nerede Mahmut Bey?
Tehdit mi edildi sizce? Tehdit mi edildi?
Hayır. Hayır, kesinlikle. Bilerek söylüyorum. Cumhuriyet Halk Partisi iç dinamikleri, liderlik hiyerarşisi ve iç dinamikleri Mahmut Bey biraz geri adım at, biraz geride dur demeseler Mahmut Bey'i kimse durduramaz. Durduramaz. İddia ediyorum. Şimdi eğer Ömer Faruk Gergerlioğlu gibi Mahmut Tanal da öyle olsaydı, Sezgin Tanrıkulu dedim, bu da ayakta alkışlanacak bir insan. Hiç kimseyi birbirinden ayırmaksızın mağdur edilmiş, mahkum edilmiş, bir şekilde hakkına, hukukuna tecavüz edilmiş her insanın sesi soluğu oldu bu insan. Tarih onu bir gün onu da alkışlayacaktır. Ama eğer Mahmut Tanal o eski dinamizmiyle devam etseydi, Mahmut Tanal'ın yanına 3 tane daha Mahmut Tanal gelseydi, Ömer Faruk Gergerlioğlu, ferdi ferit bir adam gibiydi azizim. Tek başına bir ordu gibiydi adam. Hala da öyledir. Her kesimi kucaklayan, mağdur kim olursa olsun, mağdurun kimliğini sormayan ve mazluma karşı da hop arkadaş bir dakika, ben senin dilini kullanmam. Ben senin retoriğini kullanmam. Ben senin ezberlettiğin metni yırtar atarım diyen bir kahraman. Şimdi görüyorsun, başkasının, yani daha doğrusu rejimin retoriğinin içinde böyle debelenen nice yiğit, tırnak içinde söylüyorum, adamlar varmış. Namert. Şimdi Mahmut Bey yok oldu. Mahmut Bey nerede? Ben bunu Cumhuriyet Halk Partisi'nin yönetiminin, çatı yönetiminin bir eksiği olarak görüyorum, bir gediği olarak görüyorum. CHP kendi içinden en az 10 tane Mahmut Tanal çıkarmalıydı ve Mahmut Tanal'ı da susturmamalıydı. HDP kendi içinden 10 tane Ömer Faruk Gergerlioğlu çıkarmalıydı. 10 tane Sezgin Tanrıkulu çıkarmalıydı. Öyle sus pus insanların milletvekilliği dokunulmazlığını ve kimliğini bir platforma dönüştürmeyen insanların, toplumla kucaklaşmayan insanların eninde sonunda başına gelecek şu an Kemal Kılıçdaroğlu'nun başına geliyor. Ana Muhalefet Partisi lideri hakkında fezleke düzenleniyor. Başına bir şey gelir mi? Bilemem. Ama gelmez diye söyleyebilir miyim? Hayır, kesinlikle olmaz denebilir mi? Selahattin Demirtaş'ı tutuklayan yargı sistemi Kemal Bey'i tutuklayamaz mı? Ha, tutuklasın istemem. Selahattin Bey'in orada olması da yanlış. Çünkü bu insanları halk seçmiştir. Bunları cezalandıracak tek şey de halktır. Sadece ve sadece bir istisnası vardır. Eline silah alır, şiddet ve cebre başvurursa, ister şahsi hayatında, ister ideolojisinde. Eğer cebir ve şiddete doğrudan, bizzat katılmadığı sürece, kriminal bir suç doğrudan işlemediği sürece, o konuşmayı yapmış, bu tweet'i atmış. Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun bahanesine bakar mısınız? Bir tweet'i retweet yapmış. Bunlar içerisinde alırlar ama maalesef ben şunu söylemek mecburiyetindeyim. Muhalefet kendi içinden Faruk Gergerlioğlu'ları çıkarmak zorunda. Lider sultası, bırakın hiç kimse konuşmasın, bir ben konuşayım. Bir de bir iki temsilci konuşsun. O da toplumun belli kesimine vurmaya devam etsin. Rejimin ağzını kullanarak konuşmaya devam etsin. Erdoğan'ın tezlerini, Erdoğan rejiminin tezlerini güçlendirecek şekilde toplumun bir kesimine, iki kesimine, üç kesimine nefret kussun derseniz, adınız Meral Şener de olsa, adınız Ali Babacan da olsa, efendim adınız Ahmet Davutoğlu da olsa, mutlaka vardığınız yer aynı olur. Kemal Kılıçdaroğlu olsa da vardığınız yer aynı olur. Rejimin değirmenine su taşımış olursunuz. Çok sesli muhalefete ihtiyaç var. Çok etkili muhalefete ihtiyaç var. Çok cengaver muhalefete ihtiyaç var. Türkiye'nin en büyük ihtiyacı muhalefet. İktidara her şey söyleniyor. Fakat muhalefet eksik. Muhalefet dedik. Kemal Bey umarım solu hapishanede almaz. Almamalı ama açtığı kapının neye mal olduğunu görüyor diye düşünüyorum. Görmüş olması lazım diye düşünüyorum. Ve anayasaya aykırı ama evet diyeceğiz sözünü bence geriye de almak zorunda. Çünkü öyle bir kapı açmıştır ki Türkiye'de bu şartlar altında gözaltına alınmayacak, hapse atılmayacak bir Allah'ın kulu kalmamıştır. Çünkü rejim koltuğu kaybetme paniği içerisinde her yolu deneme hevesindedir. O yüzden her türlü çılgınlık bunlardan beklenir.
Kılıçdaroğlu hodri meydan dedi. Elinizden geleni ardınıza koymayın dedi bir nevi. Gerçi dokunulmazlıkların kalkmış olmasıyla birlikte aslında sizden benden bir farkı kalmadı şu anda milletvekilliğinin de. Yani her an gelip alabilirler. Buna mani bir şey yok görünüyor. Yani bir direnebilir mi?
Ya şöyle bir toplumsal infial olur. Yani bu kadar da olmaz artık denir. Bir de azizim şunu söyleyeyim yani. Türkiye'de siyaset öyle yapılır, böyle yapılır, zaman zaman kirli yapılır falan ama hiç bu kadar çirkefleşmemiştir. Bırak kardeşim muhalefette muhalefetini yapacak. Seni alkışlayacaksa onun adı muhalefet olmaz ki. Senin her yaptığını doğru görecekse bunun adı muhalefet olmaz ki. Sen tipik bir Boğaz rejimi kurdun. Milli İstihbarat Teşkilatı'nda muhaberat seviyesine düşürdün. Tamam, tas tamam bir muhaberat sistemi. Vatandaşı ihbar edecek, efendim muhaberat sürekli fişleyecek. Herkesin vakti geldiğinde tıpkı Doğu Almanya'da olduğu gibi bir gün bu arşivler ortaya çıkacaktır diye düşünüyorum. Doğu Almanya, o biliyorsun duvar yıkıldığı zaman, Berlin duvarı yıkıldığı zaman Doğu Almanya'nın istihbarat örgütünde büyük bir panik yaşandı azizim. Hatırlıyorsun değil mi? Bütün dosyaları yıkmaya çalıştılar. Yakmaya çalıştılar. Efendim dosyaları, kağıtları yakarlarken oraya baskın yapıldı. Kurtarılabilen bütün dosyalar kurtarıldı. Sonra sana bir şey söyleyeyim. Almanya'nın en büyük travmasıdır azizim. Senin haberin var mı bilmiyorum. Sen bir hukukçu gözüyle de bunu görmüş olman lazım. Almanya şunu tartıştı yıllardır. Doğu Almanya'da yakalanan belgeler ilgili insanlara açılsın mı, açılmasın mı? Neden mi böyle düşündüler? Çünkü Doğu Almanya'daki diktatörlük, kızıl diktatörlük. Diktatörlüğün rengi çok değişmiyor. Kızıl, yeşil, sarı, mavi. Özü diktatörlük, faşizm. İhbarlarla insanları tutuklamış azizim. Adam 3 yıl hapis yatmış, 30 yıl hapis yatmış. Niye yattığını bilmiyor. Dosyasına baktılar, bir de ne gördüler? En yakın arkadaşı ihbar etmiş. Aile içinden bir fert ihbar etmiş. En güvendiği eşi ihbar etmiş. Azizim. Şimdi Alman yetkililer yıllarca şunu tartıştılar. Ya biz bu yakaladığımız, yakarken Doğu Alman istihbaratının elinden aldığımız dosyaları ilgili mağdurlarla paylaşalım mı, paylaşmayalım mı? Ve sonunda bir birim kuruldu, biliyor musunuz? Böyle bir bayağı bir binası olan, ben o binayı gördüm. Binası olan, bürokratı olan bir birim oluştu. Daha sonra aradan tabii yıllar geçmiş. Buraya ilgili insanlar dilekçe veriyor azizim. Diyorlar ki ben evime baskın yapıldı, çocuklarımın önünde dövüldüm, efendim götürüldüm, falan yere sürgün edildim, şu kadar hapis yattım, ben dosyamı görmek istiyorum derse adama dosyalarını verme kararı verdiler. Ve insanlar aldı bir baktı ki eyvah ki eyvah. Azizim o dosyalara bakan insanlar daha sonra birbirlerinin yüzüne bakamadılar. Ortaklık yapanların ortaklığı sona erdi. Bazı evlilikler yıkıldı. Bazı aileler parçalandı. Bazı komşular birbirine girdi. Ama Alman yetkililer dediler ki bu bir gerçek. Bu gerçekle yüz yüze gelmesi gerekiyor Almanya'nın. Şimdi bir gün bu muhaberat sistemi yıkıldığında biz o gün varız, yokuz, Türkiye'deyiz, değiliz bilmem. Ama özellikle rica ediyorum bütün dijital kayıtlarına, bütün kağıt kayıtlarına el konulması lazım. Kim kimi ihbar etmiş, kim nasıl kalleşlik yapmış, kim yeni mahallenin ağzıyla, yeni mahallenin diliyle toplumda bir kısım infialler meydana getirmiş, bunun anlaşılması lazım. Bir gün gelecek, bu işler ortaya çıkacak. Ortaya çıktığı zaman göreceksiniz ki milletvekillerini gammazlayanların da bir kısmı milletvekili. Bununla ilgili bazı şeyler biliyorum. Yani eski dönemde darbeleri araştırma komisyonunda çalışan bazı tanıdığım milletvekilleri vardı. Ta o dönemde bazı milletvekillerinin efendim kozmik odadan nasıl yönetildiğini, onlarca yıldır nasıl maaş aldığını söylemişti. Fakat o liste bir türlü MIT'ten postaya verilip veya bir kuryeye verilip darbeleri araştırma komisyonuna iade edilmedi, teslim edilmedi. Ama milletvekillerinin gördüğü bazı evraklar vardı. Ben de onlardan işittim, onlardan öğrendim. Koskoca bir partinin propagandadan sorumlu, efendim reklamdan sorumlu genel başkan yardımcısı öyle bir yapının maaşlı elemanıydı. Öyle söyleyeyim, maaşlı elemanıydı. Bana diyorlar ki ismini niye söylemiyorsun? Ya azizim söylediğim her bir isim için Türkiye'de bir tehlike var, o sorumluluğu üzerime almak istemem. Ama şunu söylüyorum, bu kayıtlar orada bir gün ortaya çıkacak. Kemal Kılıçdaroğlu'nun arkasından partiyi bölmek için kozmik odadan aldığı talimatla ne tür faaliyetleri kimlerin yaptığını, kimlerin gammazlama işlemini devam ettirdiğini, kimlerin harekete geçirildiğini bugün herkes daha iyi anlayacak.
Evet Ekrem Bey, Ramazan'da daha fazla yormayalım sizi. Bugün herhalde bize ayrılan sürenin de sonuna geldik görünüyor.
Evet. Herkese peki, tekrar göreceğiz. Güzel Ramazanlar dileyelim. Bereketli Ramazanlar dileyelim. Özgür bir Ramazan dileyelim. Özgürlüğüne kavuşacak insanlar için dua edelim. Masum insanlar için dua edelim. Tam da iftar vakti dua edelim. Tam da sahur vakti dua edelim. Diyelim ki bu masum insanların artık çektiği çile çok bile olmuştur. Gayretullah'a dokunma çizgisi çoktan aşılmıştır. Ey gayretullah sahibi, artık zalimlerin zulümlerinde berheva eyle, gark eyle gitsin, defolsunlar. Demokrasi içinde, hukuk içinde hesap versinler. Ve bir an önce yavrusundan uzak kalmış insanlar çocuklarına kavuşsun. Evladına uzak kalmış anneler yavrularına kavuşsun. Hayır mübarek Ramazan günü böyle. programımızı böyle kapatalım.
Anladım.